Kitabın adı Yalnızlığın Özel Tarihi. Yazarı Ahmet Altan. 11. Ayrım. Eylül sonlarında okul açılınca Nermin ilk kez okulun açıldığına sevindi. O yıl kimseyle arkadaşlık kurmadı. Bütün gün sessizce ders çalışıyor, geceleri de yatakhanenin ışıkları sönünce yorganının altında büzülüp dua ediyordu. Dua ederken bir dilek tutmuyor, Tanrı'dan herhangi bir istekte bulunmuyordu. Yalnızca dua ediyordu. Dua etmek içini rahatlatıyordu. Yılbaşından bir gün önce müdürün odasına çağrılıp izinli olduğunu, eve gitmesini söylediler. Babası telefon edip müdürle konuşmuştu. Keskin bir ayaz vardı sokaklarda. İnsanlar yılbaşı telaşıyla koşuşturuyorlardı. Bahçe kirli kış yağmurunun altında solgun ve renksiz gözüküyordu. Ağaçlar çıplaklaşıp cılızlaşmış, yerler çamur olmuştu. Salona girdiğinde önce Kur'an okuyan Müberra Hanım'ı gördü. Hüsrev Bey gazetelerine dalmıştı. Babası ise pencerenin önünde ayakta duruyordu. Nermin'i görünce hemen yanına geldi, kolundan sıkıca tutarak salondan çıkardı. Merdivenleri sessizce tırmandılar. Babasının odasına girdiler. Babası dikkatle kapadı kapıyı, sonra birden Nermin'e sarılıp ağlamaya başladı. Olup biteni ağlayarak anlattı. 2 gün önce annesi arabasıyla tren yolundan geçerken bir trenin altında kalmıştı. Tren arabayı kilometrelerce sürüklemiş, arabada annesi de parçalanmıştı. Nermin ağlayarak kendisine sarılan babasını yavaşça ama kararlı bir sertlikle itti, gidip yatağın üstüne oturdu. Sanki bu haberi bekliyormuş gibi hiç ağlamadı. Üzüntüden çok öfke duyuyordu. Annesini öldüğü için, babasına da annesini evde tutamadığı için kızıyordu. Babasına bir şey söylemeden çıkıp kendi odasına gitti, soyunup yattı. 2 gün boyunca odasından çıkmadı, yemek yemedi, kimseyle konuşmadı. Yılbaşı tatilinden sonra yeniden okula dönünce arkadaşlarına annesinin öldüğünü söylemedi. Üzüntülü bir hali yoktu ama hiçbir zaman da eskisi kadar neşeli olmadı. Uzun yıllar sonra babası bir gün Nermin'e durup dururken ''Bence kaza değildi'' dedi. ''Bence intihar etti.'' Annesi hakkında duyduğu son söz bu oldu. 24. Gece sıcak mürekkep gibiydi. Gökyüzü yıldızlarla doluydu. O kadar çoktular ki insan bakınca yıldızların lacivert sıcaklığın içinde kıpırdadıklarını sanıyordu. Faytonun kumların içinde dönen lastik tekerleklerin fısıltısı duyuluyordu. Arabacı beyaz entarisiyle öne doğru eğilmiş oturuyor, kamçısını da elinde tutuyordu ama ne kamçı ne de arabacı kımıldamıyordu. Atlardan bile ses çıkmıyordu. Sarsıla sarsıla gidiyorlardı. Sarsıldıkça Rosemary'nin dizi Hüsrev Bey'in dizine değiyordu. Rosemary çok sakin oturuyordu. En küçük bir tedirginlik bile hissedilmiyordu halinde. Onun sükuneti ve güvenli duruşu Hüsrev Bey'i kaygılandırıyordu. Böyle gece yarısı şehir dışında, karanlıkta giderken Rosemary'nin daha heyecanlı ve ürkek olması gerekirdi. Kendisinin kim olduğunu biliyordu. Rosemary ise sakindi. Bu kadar sakin olması için ya salak olması ya da güvendiği başka bir şey bulunması gerekiyordu. Hüsrev Bey tuzağa düşüp düşmediğini düşündü. Gerçi arabacıdan emindi. Teşkilatın adamıydı ama buralarda hiç belli olmazdı. Yarım saat önce senin adamın olan biri, yarım saat sonra karşı tarafın adamı oluverirdi. Rosemary'nin salak olmadığı kesindi. Öyleyse neye güveniyordu? Elini karnına koymuştu. Böylece en küçük bir harekette belindeki tabancayı çekip çıkartabilecekti. Herhangi bir şey olursa önce arabacıyı, sonra kadını vurmayı kararlaştırdı. Ortada daha kesin bir ihanet olmadığı halde arabacıya için için öfkeleniyordu. Rosemary sakin bir sesle konuştu. Çok sıcak bu gece. Nehrin kenarı serin olur. Daha ne kadar gideceğiz? Hüsrev Bey şöyle bir durup hesapladı. 10 dakikaya kadar orada oluruz. Zaten birazdan suyun serinliğini hissedersiniz. Gerçekten biraz sonra suyun serinliğini hissettiler. Hüsrev Bey çocukça bir övünmeyle Rosemary'ye döndü. Duyuyor musunuz serinliği? Rosemary güldü. Duyuyorum. Hüsrev Bey dönüp kadına baktı. Gecenin içinde bile gerdanının beyazlığı fark ediliyordu. Boynu biraz kalıncaydı. Beyazdı, pürüzsüzdü, uzundu. İnsana dokunma isteği veriyordu. Hüsrev Bey birdenbire soru verdi. Korkmuyor musunuz? Rosemary yavaşça başını çevirip Hüsrev Bey'e baktı. Hayır. Korkmam mı gerekiyor? Elbette hayır. Ama kadınlar genellikle karanlıkta böyle şehrin dışında korkarlar. Rosemary güldü. Yanımda siz varsınız ya, niye korkayım? Hüsrev Bey arabacının omuzlarının hafifçe dikleşmesinden kendilerini dinlediğini anladı. O sırada Rosemary konuşmasını sürdürüyordu. Hem ben Tanrı'ya inanırım. Benim mesleğimde bu gerekli bir şey. Ben sık sık şehir dışına giderim. Kazıları şehir merkezinde yapamayız da. Böyle ıssız geceler çok gördüm ben. Tanrı beni hep korudu. Rosemary yeniden güldü. Bu kez gülüşünde hoş olmayan, tehdit edici bir ton vardı. Ama Tanrı'ya inanmayanların başları derde girdi birkaç sefer. O sırada nehir kenarındaki vahaya varmışlardı. Geceye insanın içini ferahlatan hoş bir serinlik yayılmıştı. Araba durdu. Hüsrev Bey sert, neredeyse öfkeli bir sesle arabacıya emir verdi. Habib, sen git, nehrin kenarında otur. Ama nerede oturduğunu göreyim. Gitmek isteyince seni aramayayım. Arabacı arabadan indi, biraz uzaklaşıp nehir kenarına çömeldi. Gecenin içinde beyaz bir leke gibiydi. Hüsrev Bey bir terslik çıkarsa bu arabacıyı muhakkak vurmaya bir daha karar verdi. Rosemary bir sigara yaktı. Ben size güveniyorum, biliyor musunuz Hüsrev Bey? Arkadaşlarım bu gece buraya sizin gibi az tanıdığım bir erkekle gelmememi söylediler ama ben size güvendiğimi söyledim onlara. Hüsrev Bey, arkadaşların çevrede pusuk kurmadıklarını düşündü. Rosemary konuşmasını sürdürdü. Sizin bir kadına kötülük edemeyeceğinizi söyledim. Siz bana kötü bir şey yapar mısınız Hüsrev Bey? Hüsrev Bey kadına baktı, birden anladı. Pusu falan yoktu. Bu kadın bu oyundan, bu tehlikeden, bu heyecandan hoşlanıyordu. Üstelik hiçbir erkeğin kendisine bir şey yapamayacağına, bütün erkekleri etkileyeceğine inanıyordu. Hüsrev Bey kadının kendine olan güvenine kızdı. Karşısında bu kadar güvenli bir kadın görmekten hoşlanmazdı. Size kötülük yapmak elimden gelmez. Hiçbir erkeğin de elinden gelmez. Siz de Miss Rosemary, erkeklerin size kötü davranmayacağını çok iyi biliyorsunuz zaten, öyle değil mi? Erkekler yalnızca hayran olur size. Hüsrev Bey durdu, bir sigara yaktı. Rosemary de ses çıkarmadan Hüsrev Bey'in konuşmayı sürdürmesini bekliyordu. Hüsrev Bey'in gözü ileride çömelmiş arabacıya ilişti yeniden. Şunu ensesinden vursam mı acaba diye düşündü. Vurması için bir neden yoktu. Ama bir kere sinirlenmişti adama. Hem Rosemary'nin arabacı vurulunca ne yapacağını da merak ediyordu ama büyük bir ihtimalle sakin bir şekilde oturup ''Öldü galiba'' diyecekti. Böyle diyeceğine emindi. Hüsrev Bey kaldığı yerden sürdürdü konuşmasını. ''Ama gene de ne erkeklere ne de Tanrı'ya fazla güvenmemeli Miss Rosemary. Siz Tanrı'ya inanmayanların başının derde girdiğini görmüşsünüz. Ben de Tanrı'ya gereğinden fazla güvenenlerin başının derde girdiğini çok gördüm.'' Rosemary'nin ilk kez tedirgin olduğunu, kucağında tuttuğu küçük çantasını yavaşça kendine doğru çektiğini fark etti. Rosemary herhalde kendine fazla güvendiğini anlamıştı birden. Çantasında tabanca var diye düşündü Hüsrev Bey. Çantayı çekip alsam, içinden tabancasını çıkarsam ne yapar? Bu kadınla birlikteyken hep aklına oyunlar geldiğini, esas işi değil de bu kadını etkileyecek bir şeyleri düşündüğünü, kadını etkilemeye çalıştığını da fark etti bu arada. Rosemary Hüsrev Bey'e sokuldu usulca. Biliyor musunuz, bizim ekipteki arkadaşlara sizden söz ettim. Hüsrev Bey önemli bir şey duyacağını anlayıp bekledi. Sizin gibi bir adamın niye bizim ekibe girip arkeoloji kazılarına katılmadığını merak ettiler. Sizin gibi genç, cesur insanlara ihtiyacımız var. Eğer isterseniz ekip şefi olan profesör de sizinle şahsen tanışmayı çok arzu ediyor. Hem biz bulduklarımızı dünyanın ünlü müzelerine satıyoruz. Arkeolojik kazılar zahire tüccarlığının 10 katı para kazandırır size. Rosemary biraz daha sokuldu. Böylece hep beraber olma fırsatını da buluruz. Birlikte çalışırız. Demek ki buymuş. Beni kandırıp İngiliz casusu yapmak istiyorlar. Onun için gelmiş buralara benimle. Hüsrev Bey kadının cesaretine ve kendine olan güvenine hayran oldu. Ama kızdı da. Ağır ağır konuştu. Bilmem ki. Nasıl olur? Ben arkeolojiden hiç anlamam. Rosemary Hüsrev Bey'i kandırdığını düşünerek neşeyle güldü. Hüsrev Bey, dünyada birbirine en çok benzeyen iki iş, sizin zahiri tüccarlığınızla benim arkeolojik kazılarımdır. Hiç merak etmeyin, derhal öğrenirsiniz bizim işleri. Üstelik Arapçanız güzel olduğu için yerlilerle de çok rahat ilişki kurarsınız. İkimiz birlikte dolaşırız bütün buraları. Geceleri birlikte kamp kurarız. Hüsrev Bey arabadan indi. Gelin, biraz nehir kenarında dolaşalım. Rosemary gene bir tedirginlik geçirdi. Hüsrev Bey'in sandığından daha tehlikeli bir adam olduğunu anlamıştı. Ama o da Hüsrev Bey gibi kendini oyunlara kaptırmaktan alamıyordu. Arabadan indi. Birlikte hiç konuşmadan yürüdüler nehir kıyısında. Rosemary Hüsrev Bey'e önerisine karşılık verip vermeyeceğini sormadı. Daha fazla üstelememesi gerektiğini seziyordu. Hüsrev Bey de hiçbir cevap vermedi. Rosemary'nin cevabı alana kadar peşinden ayrılmayacağını biliyordu artık. Epeyce yürüdükten sonra geriye döndüler. Yeniden arabaya binerlerken Hüsrev Bey yavaşça kadının dirseğini tuttu. Dönüşte bana buyurun. Birazdan şafak sökecek. Size bir çay ikram edeyim. Kadın hiç düşünmeden cevap verdi. Bir çay iyi olur. Arabacıyı çağırdılar. Eve varıncaya kadar konuşmadılar. 25. Kırgın ve küskünüm. Beni bırakıp gideceklerinden korktuğum parçaların gitmesinden bile korkmuyorum artık. Galiba gittiler çünkü. İçimdeki boşluk daha da büyüdü. Kaybolan parçalarımın yerine o boşluk bir parçam haline geldi. İçim durgun. Bir çalkantı, bir korku ya da bir sevgi yok. Hiçbir duygu kıpırtısı yok. Kocaman bir boşluk içim. O boşluğu da küskünlük, kırgınlık ve hüzün dolduruyor ancak. Zaman zaman çok fazla yaşamayacakmışım gibi bir duyguya kapılıyorum. Benim gibi sağlıklı bir insanın kendini neden ölüme bu kadar yakın hissettiğini anlayamıyorum. Belki de gizliden gizliye ölümü özlüyorum. Ölüm korkularım da yok artık. Ölümden de korkmuyorum. Bütün duygularım gibi korkularım da yoruldu. Onlar da beni terk etti. Teslim olmaya hazırlanan bir kale gibiyim ama neye teslim olacağım, kime teslim olacağım? Bazen evlenmeyi düşünüyorum. Bütün istediğim sakin bir yaşam, sessiz bir bahçe, birkaç kitap, çimenler, gölge, öğleden sonraları biraz uyumak, hiç kimsenin bana aşık olmaması, benim kimseye aşık olmamam. Böyle bir yaşamı özlüyorum. Bütün bunları istiyorum ama daha istediğim anda bu isteklerime kavuşursam ağlaya ağlaya kaçacağımı da biliyorum. İstediğim hiçbir şeyi aslında istemiyorum. Bütün isteklerim tükendi benim. Aslında benim hiçbir zaman gerçek bir isteğim olmamıştı. Ama hep bir şeyi ister gibi yapmıştım. Şimdi ister gibi yapacak halim de kalmadı. Önceki akşam bir partiye davetliydim. Her zaman olduğu gibi erkekler benim çevremde toplanmıştı. Bir de baktım kahkahalarla gülüyorum. Oysa o partiye istemeye istemeye gitmiştim. Üstelik içim çok sıkılıyordu. Ama erkekleri görünce dayanamıyorum. Coşuyorum. Beni beğensinler, bana hayran olsunlar diye uğraşıyorum. Beni canlandıran tek şey de bu kendimi beğendirme isteği galiba. Bir ara çevreme toplanan erkeklere, ''Ben mahzun bir kadınım aslında.'' dedim ve hepsi birden gülmeye başladılar. Benim şaka yaptığımı sanmışlardı. İçimdeki hüznü hiçbiri görmüyor. Birisi bunu görsün isterdim. Bir tek Haluk fark etti bunu. Bir akşam, üstelik de çok eğlenceli geçen bir yemekten dönerken arabada birdenbire ''Niye bu kadar hüzünlü bir kadınsın?'' dedi. Güldüm ben de. Partideki erkeklerin bana güldüğü gibi güldüm. Haluk'a ''Evet öyleyim.'' demedim. Benim içimi nasıl görüyor diye tedirgin oldum hatta. O saklı hüznü görmesini istemedim. Başka erkeklerin beni anlamaması gibi Haluk'un anlaması da beni sinirlendiriyor. Oturup Haluk'la kendimden konuşamıyorum. Ona duygularımı anlatamıyorum. Duygularımı açarsam onun altındaki o boşluk da çıkacak ortaya. O boşluğun görülmesine dayanamam. Üstelik o boşluk bir başkası tarafından görülürse daha da büyüyecek, beni yutacak diye korkuyorum. Üstünü hiç örtemeyeceğim o zaman. Başkalarının yanında birdenbire o kadar neşeli olmamın nedeni de içimdeki boşluğu saklamak. Onu kimseye göstermemek isteği. Delirmekten korktuğumu başkaları anlasın istemiyorum. Beni delirtmekten biraz da başkalarından bu korkuyu ve boşluğu saklama çabası kurtarıyor belki de. O çabada biterse delilikle aramda hiçbir sınır kalmayacak. Kendimi bırakıvereceğim o karanlığın içine. Yalnız başıma durduğum kadar sakin, bir erkeğin yanında da durabilseydim, huzurlu bir kadın olabilirdim o zaman. Bir şeyi saklamaya uğraşmadan, kendini beğendirmeye, karşımdakini kendime hayran bırakmaya çalışmadan, olduğum gibi durabilmek. Herhalde çok güzel ama çok zor bir şey. Yanında en sakin durduğum erkek gene de Ertuğrul sanıyorum. Belki de bu yüzden arada bir aklıma evlensem mi acaba gibi düşünceler gelse hemen Ertuğrul'u düşünüyorum. Evlenirsem onunla evlenirim. Haluk da beni tedirgin eden bir şeyler var. Beni en rahatsız eden yanı birçok bakımdan bana benzemesi. Onun da içinde karanlık bir yerler var. Ne bana ne de bir başkasına asla göstermeyeceği gizli bir bölüm duruyor aklının arkasında. Haluk'la yan yana gelince hep birbirimizden bir şeyler saklıyormuşuz duygusuna kapılıyorum. Üstelik Haluk beni korkutuyor da. Genellikle Ertuğrul'dan çok daha anlayışlı, şefkatli, duyarlı, eğlendirici olmasına karşın Haluk da beni ona çok fazla sokulmamam için uyaran korkutucu bir şeyler var. Haluk kaçmaya çok yatkın. Her an beni bırakıp kaçabilir. Beni seviyor mu, sevmiyor mu ondan bile emin olamıyorum. Ellerimin arasından kayıyor sanki. Bazen bana deli gibi tutkun olduğunu sanıyorum. Bazen de benden hiç hoşlanmadığını düşünüyorum. Bugüne dek tanıdığım bütün erkekler arasında en çok hoşlandığım erkek Haluk oldu. Ona olduğu kadar kimseye yakın hissetmedim kendimi. Ama onun tedirgin ettiği kadar da kimse tedirgin etmedi beni. Bu kuşkular, tedirginlikler arasında parçalanıp gidiyorum. Boşluk büyüyor. Ben kayboluyorum. Yalnız ve yaşlı bir kadın olarak öleceğim herhalde. Kimsesiz, sevgisiz, mahzun bir kadın olarak ayrılacağım bu dünyadan. Bazen herkesten nefret ediyorum beni böyle yalnız bıraktıkları için. 11. ayrımın sonu. Sayfa 118. Devamı 12. ayrımda.